واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bahsimiz imamet konusu ve Şia'nın imamda aranan şartlar bahsi bölümündeydi. Birinci şart olarak Şia masumiyeti imamda şart görmüştü. İmamın masum olması günahtan ve hatadan ömrünün evvelinden sonuna kadar imamet makamının böyle bir şartı gerektirdiğini ileri sürmüştü Şia ve bunun için akli ve nakli deliller ikame etmiştir. Geçen bahslarımızda iki tane akli nakli delil üzerinde durduk. Arz edeyim ki son akli delil teselsül deliliydi. Bunu özetle şöyle arz etmiştik ki eğer imam masum olmaz ise buradan teselsül denilen bir mahzur aklen lazım gelir ve teselsülün yani oluşması meydana oluşması gibi bir sonuç ortaya çıkar. Oysa ki teselsülün oluşması muhaldir. Teselsül varlık aleminde yoktur. Şöyle ki arz etmiştik, demiştik ki imama olan ihtiyaç insanların hidayet ihtiyaçlarını karşılamak üzeredir. Çünkü insanlar kendi başlarına hidayet yolunu tam manasıyla bulamazlar. Onlar Allah'a götüren yolu teşhis edemiyorlar. Tek başlarına akılları buna bütünüyle yeterli değil. Ve illa da bunları Allah'a götürecek bir lidere, bir rehbere ihtiyaçları var. Bu rehber peygamberler olduğu gibi peygamberlerden sonra da imamet makamında olan peygamberlerin vasileri aracılığıyla sağlanmalıdır. Ki insanlara bir önder olsunlar hidayette. Şimdi eğer o insanlara önderliğe kalkışacak kimsenin kendisinin de bir hidayetçiye ihtiyacı var ise o zaman onun için de gerek bir imam ola ki onu da hidayete götüre ki o da diğerlerini götürebile. Ve böylece eğer bir ferd bulunmazsa ki o artık başka bir rehbere ihtiyaç olmaksızın bizatihi kendisi hadi olan bir kimse, yani artık hidayeteciye ihtiyaç olmaksızın hadi olan bir kimse, kendisi sırat-ı müstakimde olan bir kimse olmaz ise onun da aynı sorun vardır, ona da gerek birisi ve böylece eğer nihayetinde gerek illa da bu hidayet ihtiyacının karşılanması için bir ferd bu toplum içerisinde olmalı ki onun artık bir hidayetçiye ihtiyacı olmaksızın kendisi hadi olsun. Ve bu teselsül böylece ortadan kalkmış olar. Yoksa aksi takdirde her şaşkına bir imam böyle sonsuza kadar gönderilmesi gerekiyor. Ve böyle sonsuza kadar böyle bir hidayetçilerin de gönderilmesi hem fiziki olarak biliyoruz ki böyle bir şey söz konusu değil hem de ki aklen bu teselsüldür ve teselsülün oluşması muhal. Geçen bahsimizde bunu işaret etmiştik. Metnini okumamıştık galiba. Şimdi aklıma geldik metni okunmamış. Hemen metni okuyalım. Geçen bahse, diğer bahse geçelim. Eğer imam masum ne başer, teselsül lazım miyayet. Eğer imam masum olmaz ise teselsül ortaya çıkar. Teselsül gibi bir sorun ortaya çıkar. Teselsül lazım olur. yani varlık aleminde teselsül olması imkansızdır. Teselsülün kendisi muhal bir olaydır. Ki teselsül mümteniyes. Oysa ki teselsülün oluşması mümtenidir. Yani teselsül denilen bir şey vakı olması. Varlık aleminde imkanı yoktur. Teselsül muhal olan bir şeydir. Tavzihan ki, bunun tavzihi açıklaması şöyledir ki, sebeb-i niyaz-ı ümmet bi imam anes ki merdum mehsum nebude caizul hata mi başen imama olan ihtiyacın gerekçesi, sebebi bu idi ki insanlar masum değiller, hata edebilirler, şaşkınlık insanlara arız olabilir, neyin doğru neyin yanlış olduğunu, hangi yoldan gitmesi gerektiğini tam manasıyla bilmeyebilir. Dolayısıyla bu durum ki bizde kendimizde bir fıtra olarak görüyoruz var, biz diyoruz ki bizim elimizi tutan birisi ve bizi Allah'a götüren birisi gerekiyor. İmam böyle bir şeydir. Zira eğer anan masum başem diğer niyazı bir imamla kan baş. Çünkü insanların eğer kendi başlarına hatasız bir yaşam sürebilecek durumda olurlarsa, kendileri sırat-ı müstakimde tam manasıyla olabilecek durumda olsa idiler, artık bir imama ve peygambere de ihtiyaçları kalmaz. Hal eğer ferz kuneyim, bu durumdaki görüyoruz ki böyle bir ihtiyaç var bir fiil hepimizde. Kendi vicdanımıza, kendimize müracaat ettiğimizde görüyoruz ki biz hidayetçiye muhtacız. Hal eğer ferz kuneyim ki imam hud caizul hata başak, bu durumda bizim hidayetçimizin kendisi de aynen bizim gibi, o da hataya etmesi mümkün olan caizül hata, hata olası olabilen, yanılabilen, şaşabilen bir kimse olabilir ise lazım miyayet ki bir imam-ı digeri niyaz başlar. Bu durumda onun da önüne düşüp onu da hidayet edecek bir başka imam olmalı ki ona yol göstersin, o da bize göstersin. Ve eğer silsile-i niyazha bir imam masum hatimleşevet, o durumda bu ihtiyacın silsilesi bir masum olan, yani kendisi masum olan, yani kendisi sırat-ı müstakimde olan bir imamla son bulmaz ise, o diye artık bana bir öğretmen lazım değil, ben öğretmenim demelidir o. Ki ben artık bilmiyorum demeyecek, ben biliyorum size öğretiyorum diyebilecek bir imam. Arz edeyim ki başkasına sorun diyebilecek bir kimse değil. Kendisi bana sordunuz ben cevabınızı veririm diyebilecek bir kimse olmaz ise teselsül lazım ya. Yani uzun teselsül ortaya geldi. Ve onca ki teselsül batıl es, teselsül olması, yani böyle bir şeyin sonsuza kadar bir devam etmesi batildir. Yani hem aklen batıl bir imkanı yoktur. Ve hem de bil fiil biz görüyoruz ki yaşantımızda öyle bir şey yoktu ki, yani bize bir imam ola, ona da bir imam ola, onun imamına da bir imam ola, böyle bir şey söz konusu değil. Bu durumda anlıyoruz ki bizim imamet makamında olan kimsenin, yani bize öncelik yapan kimsenin kendisi masumdur. Vücud-i imam masum ki vücud-i o niyaz-ı ümmet bertelef mükedet lazım bir şey ver. Bu artık aklımız anlıyor ki bir imam ki kendisi masumdur, onun varlığıyla ümmetin bütün insanların bu ihtiyaçları bertaraf olur, o zorunlu, onun zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Peygamber kendi döneminde, her peygamberden sonra da onun vasileri mutlaka insanlara doğru yolu gösterecek bir lider olmuştur ki bunun arz edeyim ki Kur'an-ı Kerim ayetinden de biz okumuştuk onu. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتُونَ يَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ okumuştuk. Yaratıkların içerisinde mutlaka bir ümmet var ki hak üzere amel ederler ve hak üzere de hakemlik ederler diye ayeti okumuştuk. Yani varlık durdukça böyle bir kitle, böyle bir şahıs, böyle bir grup İsra insanlık içerisinde mutlaka vardır, Allah diyor vardır ve biz de bu ihtiyacımız için diyoruz olmalıdır.
Hocam özür dilerim. Bu tesessül muhalles derken neyi kastediyor? Tamam anlayamadım. Yani tamam bir imam masum olmalı, bir soru sorduğunda başkasından yardım alınması gerekir. Anladım ama bu tesessül muhalles derken?
Tesessül yani mesela diyelim ki bir şeyin başka bir şeye bağlanması, onun da başka bir şeye sonsuza kadar böyle bağlılığın devam etmesi. Bu teselsülün mahallığında ben size arz ettim ki bu Burhan'la hem Allah'ın varlığı, bu Burhan birçok alanda istifade edilir. Burada ispat edildiği gibi Allah'ın varlığında da ispatında da gene istinad edilen bir metottur. Şöyle ki diyoruz ki bir ortada bir ihtiyaç var. Tamam, bu ihtiyacın giderilmesi gerekiyor. Bu ihtiyacın giderini mesela diyelim ki A muhtaçtır, bunun ihtiyacını B karşıladı. B ihtiyacı karşılamak, karşılayabilmesi için onun kendisinde aynı ihtiyaç bu şekilde olmamalıdır. Yani onda ihtiyaç giderilmiş olmalıdır. Onda bu açıdan bu eli boşluk bu. A çünkü eli boşudur ki dedik ki buna elinin dolması için B gerekiyor. O zaman gerek beyin de eli boş olmamalıdır. Eğer şimdi beyin eli dolu ise bu dolu olmanın iki şekli var. Bir budur ki sen beyin kendisi diyor ki ben zaten kendimdeydi bu sizin bana ihtiyacınız. Bu ihtiyacın karşılama zenginliği ben bizatihi onun sahibiyim. Bu zenginlik benim kendimdedir. Ben kendim zenginliğin kaynağıyım. Dolayısıyla bu ihtiyacı bu be karşılar biter. Ama eğer B'deki ihtiyacın karşılanması B de kendisinde olmazsa B aynı ihtiyacını karşıladı ama kendisinde de aynı ihtiyaç varmış, başkası vasıtasıyla karşılanmıştır demek. Yani böyle olmalıdır. Çünkü eli dolu olması veremez. Elinin dolması başkası vasıtasıyla doldurulmuştur. O zaman deriz ki B tamam sen de şimdi varydı ama senin kendinde değildi. Sen başkasından aldın. Bunu bize aya verdin. Bu durumda sen bunu kimden aldın diye soruruz. O da diyecek ki ben mesela diyelim ki T'den aldım misal. Peki o T nasıl durumdur? O T'de de eğer sorun aynen A ve B'deki sorunsa o da bir başka bir şeye, S'ye mesela ihtiyacı olacak misal. Bu durumda eğer bu ihtiyaç silsilesi yani hepsi ki bir ihtiyaç var ve o karşılanıyor. Bir yerde, bir ferde, bir mevkiye ulaşmazsa ki o artık diye ki ben bunun başkasından almaksızın karşılayabiliyorum. Bu ben bunun kaynağıyım, ben bu zenginliğin menşeiyim diyemezse o zaman ortaya çıkar ki önümüzde bir silsile var, bir grup var, birbirine dayalı olan bir silsile. Bunların tamamının yani hepsine baktığımızda, bir toplu bakışla baktığımızda bir silsile görürüz ki hepsi boş. Hepsi boş olan bir silsile hiçbir zaman doluluk kaynağı olamaz. Yani olamaz ki varlık aleminde bir silsile olsun ki hepsi boş olsun ve aynı zamanda orada doluluk ortaya çıksın. Hala biz bu doluluğu varlık olarak alabilirsek Allah'ın varlığına, hidayet olarak alırsak imamın varlığına. Yani eğer bir yerde bir boşluk var ise, o boşluğun da doldurulması gerekiyorsa, o mutlaka bir boş olmayan dolu tarafından doldurulmalıdır. Aksi takdirde hiçbir zaman boşluk doldurulamaz. Yani asla doluluk diye bir şey ortaya çıkmaz. İşte budur yani teselsül mahales genle. Teselsül mahales bunun manası budur ki, teselsül batiles bunun manası budur ki, sonsuz boşluk olan, aynı zamanda ortada bir doğruluk ortaya sonsuz boşluktan bir doğruluk ortaya çıkmış olur. Böyle bir şey olmaz. Sonsuz sıfırları bir dizsel, hangi tarafa taraf dizsel, sonsuz sıfırdan bir rakamı çıkmaz. Bir rakamı çıkabilmesi için illa bir tane bir olmalıdır ki orada bir rakam olsun. Yoksa sıfır, sıfır, sıfır. Hiçbir şey yok. Şimdi varlıklara biz baktığımızda, yani varlık açısından baktığımızda Allah'ın ispatında diyoruz ki bak biz kendimize baktığımızda sıfır konumundayız. Yani biz varlıktan boşuz. Ama aynı zamanda doldurulmuşuz. Varlık var şu anda bizde. Biliyoruz ama bunun menşei biz değiliz. Kendimizden değil. Biz başkasından aldık. Bize verene soruyoruz, sen nasılsın? O da eğer dese ki ben artık doluyum, ben doluyum size verdim, tamam iş bitmiştir. Silsile kesilmiştir ve cevap bulunmuştur. Bu doluluğun kaynağı o. Mesela bu bil gayr doluluğun kaynağı, yani başkasından alınan doluluğu o kendi dolu olan doldurmuştur. Ama eğer desek ki yok, öyle sonsuz bütün varlık alemi baştan sonuna kadar, yani toplu olarak varlık alemine bir bakış açısı baktığımızda desek ki varlık alemindeki bütün varlıklar hepsi boşturlar ve onlara varlık verilmelidir desek, aynı zamanda bunlara varlık verilmiştir. Bunun manası bir kez daha hiçbir varlık olamaz. Çünkü hiçbir zaman boştan dolu çıkmaz meydana. Bunu insan aklı bil fitra, yani bil bedaha idrak ediyor. Ve bu varlık açısından Allah'ın varlığını ispatlamak da bir metod oldu. Hidayet açısından da böyledir. Yani yolu bulmak, Allah'a giden yolu bulmak. Bunu biz şimdi kendimizde, öyle değil ki biz kendimize, fıtratımıza, aklımıza, vicdanımıza müracaat ettiğimizde emin olalım ki bir yol üzereyiz ki bu bizi Allah'a götürüyor. Böyle bir eminlik bizde yoktur. Biz düşüyoruz, bir şeyleri vicdanımız idrak ediyor ki doğru oldu ama birçok şeylerde de doğru olmadığını ya fark etmiyoruz veya hatta anlayamıyoruz bazı şeyleri. Birçok şeyleri. Mesela diyelim ki ibadetleri nasıl yapacağız bilmiyoruz bunu. Eğer bize bir Allah'a götüren ibadetleri öğreten olmasaydı biz abdest almayı ne bilerdik, namaz kılmayı ne bilerdik, hac yapmayı ne bilerdik, oruç tutmayı ne bilerdik, hiçbir şey bilmezdik bunları.
Hocam, özür dilerim ama burada anlamadım. İmamın olmasının, yani bu teselsülünün muhal olması nasıl söyleyeyim? Yani bunu sonuçta Allah'a dayanmıyor. Kaynak Allah'tansa, yani evet. İmamların kıyamete kadar devam etmesinin muhal olmasını anlayamam.
Şimdi diyorum da, mesela budur. Şimdi mesela biz diyoruz ki bu boşluk, yani biz kendimiz, hepimiz biz insan bireyleri olarak bizde bu bilgisizlik var. Bize bu bilgi verilmelidir. Bu bilgiyi veren kimse eğer bizim gibi olursa o da aynı sorunla karşılaşır. Gerek bize bu bilgiyi veren bir kimse, yani bizi, doğruyu bize doğru yolda yürütebilecek bir kimse bizim konumumuzda olmamalıdır. Aynı hastalık onda olmamalıdır. Peki onda ne olmalıdır? O bizim gibi başkasından değil, bizatihi Allah'tan sorabilen bir kimse olmalıdır. Biz soramıyoruz. Hangimiz Allah'a sorabiliriz ki bize yol gösterir diye. Böyle bir şey var mı? İmam-ı Sadık Aleyhisselam diyor ki, bir buyruğunda ayrı bir konuya işaretle, diyor ki, madem ki malum oldu ki bir yaratıcı var ve madem ki bunu biliyoruz ki bu yaratıcıya gitmemiz lazım, bu yaratıcıya da her yoldan gidilemez. Belli yolu var, yani o yolu. O zaman o yolu bulmamız lazım. O yolu eğer ben kendi gibimlere, yani benim gibi, senin gibi kimselere sorursam, bu yol hangi yoldur? Hepimiz şaşkın kalacağız. O zaman gerek bu yolu tanıyabilmemiz, bulmamız için ve aynı zamanda yaşayabilmemiz için gerek bir kimse olay ki ona sorduğumuzda o bizim gibi bize sormuyor. O da benim gidemiyor, ben de bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Peki ne diye? Diye ki ben bunu Rabbime sorurum. Yani Allah'a sorduğunda cevap alabilirim. Ve dolayısıyla o Allah adına bize yol gösterir. Diye ki Allah'a giden yol budur, Rabbim böyle söyledi. Bunu peygamber söyler, peygamber olarak. Peygamberden sonra da yine aynı konumda gelen bir kişi olay ki, yine aynı ihtiyaç, çünkü peygamberden sonra devam ediyor. Gerek aynı kişi olay ki biz ona sorarım, diyelim ki sen ne diyorsun, Allah'a giden yol hangisidir? O da diye ki ben Rabbimden bunu aldım. Yani Rabbimden almayı da peygamber vasıtasıyla veyahut da ona gelen ilham vasıtasıyla fark etmez. Velhasıl o diye ki Rabbim böyle buyuruyor. Biz diyebilir miyiz ki Rabbim böyle buyuruyor? Biz deriz hayır. Biz deriz ki kitapta böyle yazmış. O kitapta böyle yazmış demiyor. O diyor ki Rabbim böyle buyuruyor. Kur'an'dan da söylerken de gene Rabbim böyle buyuruyor diyor. Biz Kur'an'da söylerken de hatta diyemiyoruz Rabbim böyle. Belki ne? Ben böyle anlıyorum diyorum Kur'an'ı. Kur'an tefsiri yazan bizim gibi insanlar hep derler ki ben böyle anladım. Mümkün başkası başka şekilde anlayabilir. Ama bir imam, bir peygamber Kur'an'ı önüne aldığında Rabbim böyle dedi diyor. Demiyor ki ben böyle anladım. Dolayısıyla biz fikir etmeyi, düşünmeyi mesela kullanırken onlar düşünme gibi, fikir etmek gibi bir bakalım, teemmül edelim, soralım, soruşturalım, araştıralım gibi bir kavram onlar için söz konusu değil. Onlar derler ki sorduğumuzda biz bu konuyu ya Allah bildirmişse, Rabbim böyle buyurdu diye hemen cevap verir. Eğer o anda ona o bilgi gelmemişse Rabbime sorup size cevap veririm der. Nitekim peygamberimize ruh sorulduğunda peygamber dedi ki ben ruhu Rabbime sorup size cevap veririm. Sordu, cevap geldi. Kulü ruh bin emri Rabbi. Dolayısıyla az edeyim ki peygamber ve imam Rabbe sorarlar. Ama onun dışında biz hepimiz birbirimize sorarız. Hepimiz de aynı sorundayız. O zaman diyoruz ki madem ki bizde bir soru var, bu soru cevaplanması gerekiyor. Aksi takdirde bizi niye yaratılır? Bu sorumuzun cevabını bulacağımız bir kişi olmalı aramızda. İşte o masum imamdır. Başka bir türlü başka şekilde olmuyor. Yani eğer insanlık alemi hep bu şekilde ona, bu sadece bizim gibi insanlardan oluşa, o zaman hiçbir şekilde bu ihtiyaç karşılanmış olmaz. Oysa ki bu ihtiyacın karşılanması bizim en zorunlu ihtiyacımızdır. En kalıcı ihtiyacımız budur. Bu yüzden de çünkü en kalıcı, en önemli ihtiyaç bu olduğundan dolayı bu ihtiyacı karşılayan kimse de en büyük nimettir. Bu ihtiyaç, yani bizim yemek ihtiyacımız gibi değil, içmek, mesken, plan, dünya, hiçbir ihtiyacımız bu ihtiyaç kadar önemli değil. Dolayısıyla Allah Tebareke Teala bizim küçük ihtiyaçlarımızı ihmal etmez iken, en küçük ihtiyaçlarımızı karşılamış iken bizim en önemli ihtiyacımızı da bizi kendi başımıza çaresiz bırakmaz. Mutlaka bu ihtiyacı karşılamıştır. Dolayısıyla en büyük ihtiyacı karşılayan taraf şey en büyük nimettir. Ve onun için sizdeki kıyamette nimetten sorulacak diye ayet-i kerime İmama sorulunca buyur, yani bizden sorulacak, bizim vilayetimizden sorulacak. Size bu nimeti verdik, bu nimete nankörlük ettiniz mi etmediniz mi? Yoksa yemek içmek o kadar önemli değil, onlardan sorulmaz belki. Ama size bana geleceğiniz yolu size gösterip yürütecek kişiyi verdik. Ona karşı nankör oldunuz mu olmadınız mı sorulacak. İşte bu en büyük nimettir. Bu da teselsülün yani bir özetle açıklanışıydı.
Evet. Burada da bizim kastımız masumiyet makamı ise, peki ehl-i sünnet, ehl-i sünnetteki şeyhindeki gibi bir masumiyet görüşü yok. Ona göre teselsül.
Onlara göre teselsül burada devam, yani burada diyorlar ki bu ihtiyaç yani kendilerince kendilerini avutmaktan başka bir şey değil. Yani bu ihtiyacı biz kendimiz karşılıyoruz diyorlar. Yani diyor ki mesela yani benim bu ihtiyacımı benim ülemam karşılıyor. Karşılıyor mu acaba? Bunun gerçekten karşılığı bu mudur? Şimdi görüyoruz İslam dünyasını. Karşılanmış mı bir ihtiyaç? İnsanlık bütün felaket içerisinde. Nasıl olur bu ihtiyaç karşılanmış? Karşılanmamıştır. Dolayısıyla eğer imam olmazsa ihtiyaç aynen bakidir. Biz eğer yalan yere desek ki bu ihtiyacı karşıladık, bu bir yalan, büyük yalandan başka bir şey değil. Dolayısıyla imamdan başka her kim derse ki ben bu şeyin cevabı, bu ihtiyacı karşılayan benim en büyük yalancıdır. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdular, şerriga u garriba, doğuya gidin, batıya gidin, bütün ilim erbabına gidin, la tecidu bulamazsınız, doğru söz, kesin söz, illa indena, bizim katımızda. Biz son sözü söyleriz, doğru sözü biz söyleriz. Doğru ilmi biz buluruz. Doğru ilmi ancak bizde buluruz. Dolayısıyla bize düşen bunlara ulaşma yolunu, yani imama. Şimdi bize de tabii bu ulaşım herkesin ihtiyacına göredir. Biz henüz şaşkınlığımızın derecesinde bize yol gösterici buluyor. Masum imam elbette ki bu ilk mesela diyelim ki ilk okul aşamasında olan için illa şart değil ki gelip en son hidayeti sunsun. Çünkü ilkokul aşamasını geçirmesi lazım ki ta ortaokul, lise filan, üniversite filan diye. Dolayısıyla her merhalede bize ihtiyacımızı karşılayan kademeler koyulmuş. Elbette ulema da, müştehitler de bu ihtiyacı karşılayan silsile içerisindedirler ama her birisinin bir kademede karşılama kabiliyeti vardır. Bize %100 bu ihtiyacı karşılayacak nihai makam imamdır. İmam olmaksızın bu ihtiyaç tam manasıyla karşılanmaz. Bu dolayısıyla aklımız bunu bize böyle söylemektedir, vicdanımız bunu böyle idrak etmektedir. O halde demek ki imam olmazsa bu ihtiyaç aynen aramızda kalacaktır, masum imam. Oysa ki bu ihtiyacın karşılanması yaratılışın gayesi, gereği, zorunludur. Bu iki delilimiz, yani burada iki tane delile işaret etmişti, bunlar akli delillerdi. Şimdi nakli deliller, yani imamın masum olmasını gerekli kılacak Kur'an-ı Kerim veya Peygamberimiz ki onun da konuşmaları ilahi vahye dayanır, Kur'an ve Peygamberin buyruklarında imamın, yani insanlara önderlik yapacak kişinin masum oluşuna dair az edeyim ki deliller. Burada bu bölümde Kur'an-ı Kerim'den iki tane ayete yer vermiş. Birinci ayet arz edeyim ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olan ayettir ki Allah Tebareke ve Teala orada İbrahim'in imam olarak seçiliş sürecine işaret ediyor ve aynı zamanda İbrahim'in imam olarak seçilmesi için aranan şartları ve kimde bu şartı vurgularken kimin bu imamet makamına, yani bu şarta sahip olmayan kişinin de aynı zamanda imamet makamına ulaşmasının imkansızlığından bahsediyor. Birinci olarak burada bu ayet-i kerimede Allah Tebareke ve Teala imamet makamının, yani imamet denilen şeyin ara nedir onu tartışacağız sonra. İmamet, yani insanlığın önderliğinin ve insanlığa önderlik yapılması gereken makamın ilahi bir ahit olduğunu bahsediyor. Yani Allah Teala diyor ki bu benim ahdimdir. Ve bunu, bu ahdi, yani bu benimle, benim verebileceğim, benim sözleşme yapabileceğim, benim sunabileceğim bir şeydir. Allah'a ait bir şeydir. Ki bu ilahi ahdi ancak Allah verir. Yani bu boyutuyla imamet makamının, yani insanlara önderlik yapma makamının seçimle olmasını ortadan kaldırıyor. Bu diyor ki Allah Teala, bakınız ayetin sonunda la yenalu ehdi ez-zalimin, benim ahdim zalimlere ulaşmaz. Yani buradan anlaşılıyor ki imamet makamı Allah'ın ahdidir. Bu Allah'ın ahdi ise kendisi yukarıda inni cailuke, ben karar veriyorum. Yani bu ahdi Allah verebilir. Bu mevkiyi Allah veriyor. Buradan anlaşılıyor birinci unsur ki imamet makamı seçim makamı değil. Yani hala buradaki imametten imamla ne kastedilmişse. Bu ayette geçen imamlık seçimle ulaşılabilen bir şey değil. Bu Allah'ın ahdidir, Allah verir. Bu birinci nükte. İkinci nükte budur ki Allah Tebarek ve Teala burada İbrahim'i bu makama gelebilmesi için diyor ki bir sınavlardan geçmesi lazım. Yani rastgele verilen bir konum değil. Yani bu makamın, bu ilahi ahd Kur'an'la verilen bir şey değil. Belki liyakatle verilen bir şeydi. Allah Tebareke ve Teala bir takım liyakatler, şartlardan sonra Allah veriyor. Onu da neyle buyuruyor? Diyor ki İzibtela İbrahim'e bir kelimat. Allah İbrahim'i denedi bir takım kelimelerde. Yani sınava tabi tutuyor. Sınavdan çıkana veriliyor. O sınav, ilahi, o kelimat sınavından. Bu azedeyim ki gösteriyor ki bu imamet makamı öyle değil ki Allah Teala rastgele kulların içerisinden kura ata Ahmet'in, Mehmet'in isminden çıkan işte sen oldun imam diye. Hayır. Belki Allah Teala kulların içerisinde sınav yapar. O sınavı kazanan bu makama gelir. Bu da hala o sınav ne sınavıdır? O da ayrı bir mesele. Az önce dedim ki bu da ikinci. Yani demek ki bu makam liyakat şarttır. Liyakatsizler bu makama gelemez. Bu liyakatsizlerin kimler olduğunu, hangi şeyler olduğunu ayetin sonu bize beyan ediyor. O da nedir? Ez-zalimin. Zalim olan bir kimse bu liyakatten yoksun. Zalim. Zulme bulaşan bir kimse bu, yani zalim olan, zulümle müttesip olan bir kimse bu liyakati kaybetmiş demektir. Peki o zaman demek ki biz burada Şia bu ayeti kerimeyle yola çıkarak diyor ki bir kere imam gerek buradaki bu kelimat gibi bu yolu ben imtihan ettim. Bu kelimattan maksat onun üstün liyakatidir. Ve aynı zamanda zalim ulaşamazdan maksat da budur ki yani gerek bu makama ulaşan kimse masum olmalıdır. Bu masumiyetin gerekliliğini anlamak için burada bir kere iki noktayı izah etmemiz lazım burada. Bir, zalimle maksat nedir? Yani Allah diyor ki benim ahdim zalime ulaşamaz. Şia diyor ki burada zalimden maksat budur ki yani masum olmayan. Bir şekilde günaha müptela olan bir kimse Şia'ya göre burada zalim olmuştur ve zalim olan demek ki bu ayet-i kerime diyor zalim olan ulaşamaz. Bu halde demek ki biz bu zalimin manası nedir? Zulüm manası acaba masumiyeti de gerektirecek bir mana mıdır? Yani zulme bulaşma manası. Bunu izah etmemiz lazım. İkinci nokta burada imam diyor Allah Tebareke Teala. Bu imametten maksat Şia'nın iddia ettiği imamet midir? Şia burada imametten maksadı, bu imametten maksadı hatta nübüvvet ötesi bir makam olarak ne addediyor? Yani elbette her peygamber masum olmalıdır. Ona ilaveten özellikle imamet makamında yani mutlak hidayet makamında bütün insanlığa mutlak hidayet makamında ve imametin ana Şia burada gerçi sadece bir bölümüne işaret ediyor. Yani insanlara toplumsal önderlik yapmak. Bu toplumsal önderlik yapmak imamet makamının çok basit bir görev boyutudur. İmam yani Allah'ın halifesi olarak evren içerisinde imamet görevini yürüten Allah'ın halifesi. Bu Allah'ın halifesinin görevlerinin birçok alanı görevi var. Bu tekvini vilayet boyutu var. Ona ilaveten bir de teşri'i boyutu var. Yani insanlar kabul ederlerse onların içerisinde adalet düzenini ve dinin doğru uygulanışını yaşatma, anlatma boyutu da var. Bu boyut insanların kabulüne muhtaçtır. Yani insanlar gelip biat etmelidirler. Eğer insanlar imamı kabul ederler ise, ona itaat ederlerse, ona biat ederlerse, o da insanlar içerisinde o adalet düzenini kurar ve onlara doğru din yaşamasını sağlar. Bu insanların kabulüne bağlıdır. Ama imametin makamı ki bu ayette bahsedilir, bu imametin görevi bununla sınırlı değil. Bu teşri'i boyutuna aittir. Bir de imametin tekvini boyuttaki görevleri var. O insanların kabulüyle alakası yoktur. O ne Allah'la o imam arasındaki bir görevdir. Allah'ın verdiği görevi dünyada, varlık aleminde o ifa eder. Onu artık kimseye sormaz, kimseden icazet almaz, kimseden biat istemez. O onunla Allah arasında olan bir şeydir. Bu boyutuyla imam bu geniş bir kavram oldu. Demek ki imamet, bu Şia'nın iddiası budur ki buradaki imamdan maksat kapsamlı bir manadır. Bir boyutu adalet düzenini korumaktır, peygamberden sonra Müslümanlara rehberlik etmektir ki bu onun sadece bir boyutudur. Bir diğer boyutu ise o imametin tekvini boyutudur ki onlar nelerdir, onların ne olduğunu bir ölçüde yine Kur'an-ı Kerim ayetlerinden, hadislerden yola çıkarak anlıyoruz. Ama biz biliyoruz velhasıl bu insan Allah'ı temsil eden Allah'ın halifesini yeryüzünde onun bir takım görevleri var bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz. Şimdi ve Şia diyor ki işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu makama işte bu liyakatten sonra ulaştı. ve bu makama ulaştıktan sonra makamın yüceliğinin sayesinde ya Rabbi bu makamı benim zürriyetimde de oluşsun diye dua ederken Allah sana orada bir ölçü ver. Dedi ki benim ahdim zalimlere ulaşmaz ki. Yani senin soyundan da ancak o kimseler bu makama ulaşacaktır ki onlar bu zalimlerden değiller. İmam-ı Sadık Aleyhisselam buyurdu ki bu ayetin anlamı budur ki bir yani çevirisi şudur ki benim makam, benim ahdim zalimlere ulaşmazın çevirisi nedir? Yani bu makam senin soyunun dışına zaten çıkmaz ki. Sen ya İbrahim istiyorsun soyundan. Zalim olmayan sadece senin soyundadır. Yani o temiz silsile zürriyetun ba'duha min ba'd. O Adem'den gelen bir temiz soy ki mimmen halakna ummetun yahduna bil hak. O Adem'den başlayan hak üzere hidayet edip hak üzere yaşayan o kitle şimdi sana ulaşmıştır. Onun şu andaki halkadaki bu halka sensin. Bunun mıstakı sensin. Bundan sonra da senin soyundadır. Bu başka bir soydan gelmiyor ki tabi başkasına da ulaşsın. Bu halka ki temiz soy. İnnallaha istefa Adem ve Nuh ve Ale İbrahim ve Ale İmran. Allah'ın seçtiği o temiz silsile. O günah lekesiyle lekelenmeyen, o cahiliyet elbisesi giymeyen soy senin soyundadır. Dolayısıyla bu makam ancak senin soyunda devam eder. Senden sonra da senin oğlun İsmail ve İshak'tan onun soyundan devam eder. İsmail'in soyundan nihayeten Resulullah'a ulaşır. Resulullah'tan da Hazreti Ali Aleyhisselam ve Fatime'den oluşan nesille İmam Mehdi ile son bulur. Bu silsile bu anlamı gösteriyor. Yani bu makam bu soyun dışına çıkmaz. Bu ayet-i kerimede bize yine imamette masumiyeti anlatan bir delildir. Buradaki istinad edilen ilk Kur'an ayeti budur. Galiba vaktimiz dolmuş gibidir ve artık okunmasını, bu ayetin takririni yapmış olduk. Okunmasını da inşallah yarınki bahse bırakalım. Ve sallallahu ala Muhammedin ve aleyhi ve sellem.